Ayrım 11, sayfa 96. Boynuna sarılmak istediğimde beni kendinden usulca ve ustaca uzaklaştırıyordu. Ferdi'yi hoş vakit geçirtmek için şakıyıp dururken aniden sustum. Neden ve nasıl oldu bilmiyorum ama bir göz kırpımı kadar kısa bir zamanda gözlerimden bir bağ çözüldü sanki ve içinde bulunduğum acıklı durumu apaçık görüverdim. Öyle birdenbire oldu Zelo. Kim bilir kaç yıldır artık sevmediği, dokunmak bile istemediği için ayrı odalarda yattığı ama üzülmesin diye boşanacağını bir türlü söylemediği karısına gidecekti. Ona da armağanlarını verecek ve bir iş toplantısına katıldığı için geciktiğini anlatacaktı. Besbelli ki benim süründüğüm koku üstüne sinmesin, rujum gömleğine bulaşmasın, saç tellerim ceketine takılmasın diye özel bir gayret içindeydi. Ben onun yazıp sahnelediği oyunda figürandım sadece. Neden bunca zaman fark edememişim de o akşam açıldı gözüm. Bunu sonradan da çok düşündüm, sebebini bulamadım. Belki de bir bardak doluyor, doluyor ve son damla en beklenmedik yerde, en olmadık şekilde taşabiliyordu. Neyse Zelo, işte o an, bardağımın dolduğu o an bir saniye dahi düşünmeden ayağa fırladım ve avazım çıktığı kadar bağırdım. Hemen kalk ve çık git evimden diye. Anlamadım dedi. Gayet iyi anladın. Hemen git evimden. Aklını mı kaçırdın sen? Evet, şu lavanta şişesini açıp üstüne bocalamadan, ceketini gömleğini parçalamadan çık git. Hemen, hemen. Şaşırdı, kızdı ama yüzümdeki kararlı ifadeyi görünce üstüme gelmedi. Beni daha fazla bağırtmadan kalktı, usulca çıktı kapıdan, hediye paketlerini arkasından fırlatıp attım. Parlak kağıtlara sarılı CD'lerin, kitapların her biri bir tarafa saçıldı, parfüm şişesi şangur şungur kırıldı. Merdivenlerden başını koluyla koruyarak aceleyle indi. Apartman kapısının kapandığını duydum. İşte o zaman ben de kendi evimin kapısını kapadım, yere çöktüm ve öylece kaldım saatlerce. Bir daha aramadı mı seni? Aradı. Ertesi sabahtan başlayarak sürekli çiçekler, mesajlar yolladı bana. Gece yarılarına kadar yanıtlamadığım telefonlar etti. Hiçbirini açmadığım mektuplar yazdı, telgraflar çekti. Bu tür jestlerin üstümdeki eski etkisi kalmamıştı. Hatta abartılı ve çocukça buluyordum yaptıklarını. Daha da ileri gitti, bir müşterek arkadaşımızla haber yolladı. Boşanma davasını açmış, bir başka eve taşınmıştı. Yakında özgürlüğüne kavuşacaktı. Sıfırdan başlayabilirdik, görüşme tekliflerini geri çevirdim. Çünkü ne yazık ki geç kalmıştı. Benim cinim çıkmıştı bir kez şişeden ve asla geri giremiyordu. Boşanabilmiş mi karısından? Bilmiyorum, ilgilenmedim. Zelha masanın üzerinden uzanıp şefkatle yanağıma dokunurken beni kocamdan, oğlumdan, evimden, işimden, arkadaşlarımdan ettikten ve yapayalnız bıraktıktan sonra ne hali varsa görsün diye mırıldandığımı duyamadı. Ne dedin diye sordu. Büyük bir ihtimalle karısına dönmüştür dedim. Murat'la arama girenin bir mutfak robotu değil, aslında Ferdi olduğunu söyleyememiştim arkadaşıma. Utanmıştım. Belki kocamla arama giren Ferdi dahi değildi, annemdi. Ömrüm boyunca az gördüğüm, az sevdiğim, az bulduğum ama öldüğü gün beni çok etkilemiş olduğunu anladığım annem. Annem bizi terk ettikten sonra gözlerimi tavana dikip sabahladığım gecelerde hep onun babamı ve beni bırakıp giderken neler hissetmiş olabileceğini düşünmüştüm. Utanmış mıydı, üzülmüş müydü? Vicdanı sızlamış mıydı acaba? Pişmanlık duymuş muydu? Özlemiş miydi beni, bizi? Geceler boyu bunları düşünmeme rağmen kimseye ne bir şey söylemiş ne de soru sormuştum. Babamla aramızda hiç konuşmadan kararlaştırdığımız bir tapu oluşmuş gibiydi. Anne lafını ağzımıza almıyorduk. O kadar ki Orhan okul tatillerinde yanımıza geldiği zamanlarda dahi annemden söz etmemeye özen gösterirdik. 2 yıl boyunca sanki hayatımda annem hiç olmamış gibi yaşamıştım. Telefonlarına çıkmamış, mektuplarını yanıtlamamıştım. Üniversiteye başladığım yıl annem okulun kapısına gelmişti. Arkadaşlarımın yanında hiçbir tepki gösterememiş, "Aa, anne" diyebilmiştim sadece. Annem çok doğal bir şey yapıyormuşçasına. "Benim bugün bu taraflarda işim vardı. Gel şurada bir yerde oturalım, bir kahve içelim" demişti. Arkadaşlarımdan ayrılıp peşine takılmıştım. Yakınlardaki bir kahvede oturmuştuk. "Anne, neden böyle pat diye geldin? Bir haber verebilirdin" demiştim. Duymamazlığa gelmişti beni. Masanın üzerinde duran ve titreyen elimi tutmaya çalışmıştı. Çekmiştim elimi. "Kocaman bir kız oldun artık. Birbirimizi anlamanın ve bağışlamanın zamanı geldi" demişti. "Ben bağışlanacak bir şey yapmadım. Sen değil ama ben yaptım." "Doğru. Beni bağışlamak için bir de benim yönümden bakmak istemez misin olanlara?" "Hayır. Kafan babanın anlattıklarıyla dolu olmalı. Babam tek bir kelime bile etmedi anne. Seni hiç konuşmadık biz." "Bu daha sağlıksız kızım. Keşke beni suçlasan da ben de kendimi savunabilsem." "Suçluyorum işte. Bizi bırakıp gittin. Babamdan daha zengin bir koca için terk ettin bizi. Savun haydi kendini." "Bu benim hayatımdı Nevra. Her insan hayatını istediği gibi yaşamalı. Baban da öyle yapıyor. Kendi prensiplerinden ödün vermeden istediği gibi yaşıyor." 3 yıldan beri ilk kez gördüğüm, hayli kilo almış olan anneme baktım. Doğru söylüyordu. Bu balık etindeki süslü kadın. "Haklısın" dedim. "Babam ilkelerinden ödün vermez. Bundan kızı olarak gurur duyuyorum." "Herkesin aynı olması mümkün değil Nevra. Onun ilkeleri vardı, benimse beklentilerim." Bir süre hiç konuşmadan oturduk. Sinirli sinirli çayımın şekerini karıştırıyordum. "Anlıyorsun beni değil mi?" diye sordu. Sesimi çıkarmadım. Bağışlamam ya da bağışlamamam pek fark etmiyordu annemi. Uzak düşmüştüm ona. Evden ayrıldığı ilk aylarda kokusunu özlediğim annem, çocukların resim defterlerine önce özenle çiziştirip sonra bir hata yaptıklarında silgiyle silmeye çalıştıkları ama tamamen yok edemedikleri soluk, silik, hayal meyal bir resim gibiydi ne zamandır. O anda ise teli oynamayan kabarık saçları, farlı göz kapakları, rimelli kirpikleriyle şişmanlamaya yüz tutmuş karşımda oturan kadındı. Salaş masanın üzerinde kaka rengi o çok pahalı, rüküş, markalı çantası duruyordu. Bir şeyler hissetmeye çalıştım, beceremedim. "Kızım, Nevram, annelerle evlatlar birbirine küsemez. Etle tırnak gibiyiz biz. Bak kocaman bir kızsın artık. Türlü türlü ihtiyaçların olacak. Ben senin annenim. Ne istersen, ne lazımsa. Hiçbir şeye ihtiyacım yok anne. Şu an değil ama bir gün... Evlenirken mesela evleneceğim de yok. Hayatında biri yok mu? Yok. Ama olacak bir gün benimle paylaşmak istemez misin? İstemem." Annem sigarasını söndürdü. "İnatçı kızım benim" dedi. Yine bir süre hiç konuşmadan oturduk. "Haftaya perşembe günü ben yine geleyim. Buluşup çay içelim." "Haftaya geç saatlere kadar dersim var. Başka bir gün buluşalım. Cuma ya da çarşamba." Onu zora sokmak için salı dedim. İrkildi. Salı günleri oyun oynadığını kardeşimden duymuştum. "Tamam, salı olsun." Söyleyecek söz bulamadım. Gözlerin içine baktım. "Salı günleri oyun günün değil mi senin? Madem kızımla ancak salı buluşabileceğim, oyunun ne önemi var?" Çayları ödedi, kalktık. "Yurtta kalıyorsun değil mi?" diye sordu. "Evet." "Araba var, seni yurduna bırakayım mı?" "Hayır, yürüyeceğim, yakın zaten." Sarıldı bana, yanaklarımı öptü. Ben heykel gibi hareketsiz durdum kollarının arasında. "Salıya" dedi kırık bir sesle. Arkasına dönüp gitti. Uzun topuklarının üzerinde seke seke uzaklaşmasına baktım annemin. Hep öyle yürürdü. Küçük ve hızlı adımlarla kuş gibi. Annemin ısrarıyla buluşmalarımızı sürdürdük. Randevularımıza hep tanımadığım biriyle buluşacakmışım gibi ne konuşacağımızı bilememenin rahatsızlığı içinde giderdim. Çay bahçelerinde, postanelerde buluşup havadan sudan konuştuğum ama hayatımın içine sokmadığım bir yabancı gibiydi. Kocasını hiç sormadım, mutlu mu değil mi öğrenmek istemedim. Evine gitmeye veya kocasıyla tanışmaya direndim. Birkaç yıl sonra Murat'la evlenirken ilk kez nikahımda gördüm üvey babamı. Hayalimde canlandırdığım gibi göbekli ve kaba saba bir kasaba ağası değildi. Babacan bir adamdı. Evlendikten sonra anneme dair duygularımı ve direncimi kocama açmak istemediğim için annemle karşılıklı ev ziyaretlerimiz kaçınılmaz oldu. Oğlumun doğumuyla da sıklaştı. Hiçbir zaman bir ana-kız ilişkisinin samimiyetini yakalayamamış olsak da, iyi kötü yaşamıma kattığım ve çocuğumu görmesine izin verdiğim bir annem vardı artık. Tıpkı şiirdeki gibi, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Ne öksüzdüm ben ne de tam anlamıyla anneli. Annem kocaya ihanet sırası bana geçince bir suç ortağı gibi Ferdi ile eş zamanlı geri döndü hayatıma. Bunca zaman sonra farkına bile varmadan içimin gizli köşelerinden alıp nihayet gün ışığına çıkarmıştım annemi. Sabahları işe gitmeden önce giyinirken, taranırken, Ferdi'ye güzel görünmek için süslenip püslenirken annem de mi böyle yapardı, böyle dakikalarca aynalarda sinsi sinsi parfüm sürerdim boynuma saçlarıma. Annem de mi böyle kokardı, kaçamak bakışları oldu mu o sökeli adamla, Ferdi ile benim bakışmalarımız gibi. Akşam evde kocamın gözlerinden kaçırırken gözlerimi, en çok da koynunda yatarken, yüreğimdeki o suçlu çırpıntı, babamın koynundayken de ne yapardı annem, ne düşünürdü? Fırlayıp kaçmak ister miydi yataktan, bunalır mıydı, utanır mıydı, aklı sökeliye mi kayardı? Ben evli bir kadın olarak bir başka erkeğe yeşil ışık yakarken annemin duygularını çözer, anlarım sanıyordum onu. Olmadı. Yüreğim yine bağışlayamadı annemi. Kendi ayıbımın iç acısıyla kaldım hep anneme uzak. Oysa onu bağışlayabilseydim, tıpkı onun gibi evliliğinden ve kocasından sıkılan bir kadın olarak annemin de neler çekmiş olabileceğini anlayabilseydim, iç huzurumu yakalayabilirdim belki. Daha sakin olurdum, uykularım derinleşirdi, rüyalarım keyiflenirdi. Tanrım, niye başaramadım bunu? Yoksa farkına bile varmadan için için hep yakınlaşmayı mı istedim? Nefret ettiğimi sandığım anneme. Belki de annemi çözebilmek için başlamıştım Ferdi ile olan ilişkime, kim bilir. Ben de onun yürüdüğü aynı dikenli yoldan geçmek istemiş olabilirim. Dikenler bana batsa da, beni de kanatsın diye. Sırf onu anlamak, ona erişmek, onu tanımak için. Bu beyaz tenli, sarışın, kırılgan annenin kucağında yeterince oturamadığım, koynunda yeterince yatamadığım, kokusuna da doyamadığım için miydi ona olan nefretim ya da gizli özlemim? Ferdi ile başlardaki platonik yakınlaşmam sırasında ilişkimi sürekli anneminkiyle karşılaştırıyor olmamın sebebi bilinçaltımda yatan gizli bir rekabet duygusu muydu, bir öç alma mı? Yoksa neden bunca merak edeyim ve usanmadan aynı sorunun peşinde koşayım? Annem de acaba benim gibi miydi? Babamı aldattığını varsaydığım yıllarda diye. Kimseyle konuşmadan, benimle ve kardeşimle ilgilenmeden bir köşede dalgın dalgın oturduğu günlerin hangi yaşıma denk düştüğünü hatırlamaya çalışmıştım. Bizden giderek uzaklaştığı, kardeşimle beni azarlayıp durduğu yılların, babamın karısı olmakla yetinemediği günlerin, karabahtlı bir zavallı olduğuna inandığı ve bu inancını avaz avaz haykırdığı anların. Hayır, aynı suçu işlemiş olsak da benzeşmiyorduk annemle. En azından ben daha iyi bir hayat için onun kadar çok dırdır etmemiştim kocama. Ayrıca annem benden çok daha şanslıydı. Çünkü gönül düşürdüğü zengin sökeli evli değildi, duldu. Ferdi ise evliydi ve ben televizyonun karşısına annemin şişmanladığıma dair ihtarından beri elimde cin tonik yerine bir diyet kola bardağıyla oturmuş, Ferdi'nin gün boyu benimle konuşabilmek için yarattığı bahaneleri sevinçle düşünürken bu ilişkinin hiçbir yere varamayacağını peşinen biliyordum. Ferdi ile önceleri arama mesafe koymamın, bana olan ilgisini görmemezliğe gelmemin, iş çıkışlarında beni arabasıyla evime bırakma teklifini reddetmemin ardında benim evliliğim değil de onun evliliği yatıyordu. Kendi evliliğimi yok sayıyordum adeta. Murat'ın ilgisizliği miydi bana kendimi bekar hissettiren, yoksa annemden dolayı boşanmaya şerbetli olmam mı? Ah Nevo, siz şehirli kadınlar hep böyle güzel sözlere, çiçeklere, hediyelere kanmaya ne kadar da hazırsınızdır. Terbiyesiz adam, birkaç sap gülle metres eylemiş seni baksana dedi Zelha, uzun bir sessizliğin sonunda. Hey Nevo, neredesin kızım? Elini gözlerimin önünde sallıyor Zelha, beni daldığım rüyadan uyandırmak ister gibi. Anılardan kopup hapishane odasına dönüyorum. Kalbimi kırma Zelo, metres dediğin erkeğin parasını yer. Metrese katlar, yatlar, kürkler, mücevherler alınır. Oysa ben onun bana kitap, CD ve çiçeğin dışında armağanlar getirmesine izin vermiyordum. Birlikte bir yolculuğa dahi çıkamadık. Kısacası metreslikten bile nasibimi alabilmiş değilim. Anlayacağın hiçbir şeyi beceremiyorum Zelha. Gülüyorum ama dudaklarımın kenarında çirkin bir yırtık gibi duruyor gülüşüm. Köylü, kasabalı ya da şehirli, ortak bir kaderimiz var biz kadınların. Sonunda ayvayı yiyen hep biz oluyoruz. Bak sen 4 yılını yakmışsın o adamı beklerken, ben de öyle yapmadım mı Alişan'a kaçarak? Haklısın. Neden erkeklerin düzeni asla bozulmasa? Sen evinde 2 kocayla yaşayan birini gördün mü? Ya da hafta içi evinde kocasıyla kalan, hafta sonlarını ise aşığının evinde geçiren evli bir kadın duydun mu hiç? Duymadım, duymak da istemiyorum inan bana. Çünkü şu anda değil ki, çeyrek erkeğe dahi tahammülüm yok. Bir süre eksik olsunlar hayatımdan dedim. Yaralanmışsın sen kız, canın fena yanmış senin, farkında mısın? Şu anda sadece açlığımın farkındayım Zelo. Dilaver Bey dışarıda olacağım demişti. Bize birer çay getirir miydi acaba? Zelha yerinden kalkıp kapıya yürüyor, kapıyı aralayıp dışarı bakıyor. Kimseyi görmemiş olmalı ki, kimse yok mu orada diye sesleniyor. Ben de çantamdan çıkardığım püsküvileri diziyorum masaya. 5 çeşit değişik püskübü almışım. Ne olur ne olmaz diye. Bu adamlara güven olur mu hiç? Yok meydanda diyor Zelha. Boş ver, gel bunları yiyelim biz. Çok acıktım vallahi. Kaç saattir çene çalıyoruz burada. Bunca yıl sonra karşılaşmışız, olacak artık o kadar. Paketlerin kağıtlarını yırtıp masanın üzerine döküyorum püsküvileri. Zelha hemen 10 adet püsküviyi ayırıp benim önüme itiyor. 10 tanesini de kendi önüne çekiyor. Gözlerimin içine bakıyor. Var mısın? Varım. Saat tut, saatime bakıyorum. Tuttum. Tam 30 saniyen var. 1, 2, 3. Her ikimiz de hızla püsküvileri birbirine dayayarak ev yapmaya başlıyoruz. Benim evim 2 kez devriliyor. Onun elleri biraz daha mahir benimkinlerden. 2 püskübün üzerine yerleştirdiği 3.'yü yıkılmadan tutturabiliyor. Oysa çocukken hep ben onu yenerdim bu oyunda. El becerini kaybetmişsin. Aferin diyorum. El becerini kaybetmemişsin. Aferin diyorum. Çocuklarımla oynardım da ondan. Ben hiç öğretmedim Cengiz'e böyle oyunlar. Masallarını bile babası okurdu uyumadan önce. Sadece kendiyle dolu, kendine dönük, kendi dünyasıyla haşır neşir bir annenin elinde büyümüş benim zavallı çocuğum. Oğlumu kendi çocukluğumun oyunları, renkleri, anılarıyla tanıştırmaya üşenmişim. Ne kadar pişmanım şimdi. Pek çok şey için. Ne büyük, yazık ki kaçırdıklarını fark etmekte çok geç kalabiliyor insanoğlu. Kendimi cezalandırmak istercesine soruyorum. Zelo, söyle bana, başka neler oynardın çocuklarınla? Dedemin bize öğrettiği taş oyunları vardı, hatırlıyor musun Nevo? Hatırlamaz olur muyum? Sadece taş oyunları mı? Dede bize masal da anlatırdı. Yarı kurgu, yarı gerçek öykülerini can kulağıyla dinlerdik. Ayaklanan Kürtmirlerinin destanlarını ara sıra da türkülerle süsleyerek anlatırdı. Ama ben en çok Anadolu'nun düşmandan kurtuluş hikayelerini dinlemeyi severdim. Ağzım bir karış açık, dalar giderdim Kürtlerle Türklerin işgalci ordulara karşı omuz omuza verdiği savaşa. Köylülerin ellerinde mavzerle kayalara tırmandığı, kanılarda tepeleme silahların taşındığı lacivert geceler rüyalarıma girerdi. Yıllar sonra büyüdüğümde şairin kitaplarında okumuştum o öykülerin çoğunu. Hepsi bildik gelmişti bana destanların. ''Aa ne yapıyorsun Zelha? Hatırlamadın mı?'' diye soruyor Zelha. Püsküvleri ufak ufak kırarken masanın üzerine gözlerinde muzip bir ifade var. Bu kışkırtıcı bakışı iyi biliyorum. Elbette hatırladım. Başlıyoruz. 1, 2, 3, haydi. Ellerimizi arkamızda kavuşturup, başımızı eğerek masanın üzerinde duran püsküv parçalarını dilimizle toparlamaya çalışıyoruz. Kim önüne ufalanmış parçaları diliyle kürekleyerek daha çabuk yerse o kazanacak. Elleri kullanmak yasak. Gülmekten ölüyoruz bir taraftan da. Biri içeri girse ve bizi görse kesin tımarhaneye kaldırtır. Kader anadan dayak yemiştik bu yüzden diyorum. Ben gardiyan karıdan yiyeceğim gayrı dayağımı. Sen çekip gideceksin. Bana sorulacak burayı nasıl bu hale soktuğumuz. Masanın üstü ve yerler püsküv kırıntısı dolu. Biz masaya eğilmiş kuzular gibi otlarken kapı açılıyor. Suçüstü yakalanan iki yaramaz kıpkırmızı oluyor, doğruluyoruz aceleyle. Hanımlar, bir arzunuz var mı diye sormaya geldim. Aa, ne yaptınız buraya, ne bu masanın hali? Dilaver Bey de bizim kadar şaşırmış gözüküyor. Kırıldı püsküvüler diyorum. Aman toplayın onları çabuk.